Ayrım 28, sayfa 233. Şeytan, yaptıklarını insana süslü gösterebilmesi için onun arkadaşı olması gerekiyor. Şu ayetlerde insanın hangi amellerle şeytanın arkadaşı, kardeşi ve dostu olduğunu görüyoruz. Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Parantez İsra 27. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü gösterdiler. Parantez Fussilet 25. Kim Allah'ı anmaktan gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Parantez Zuhruf 36-37. Bu ayetteki karin kelimesi ayrılmayan arkadaş anlamına gelmektedir. Şeytanın dost olduğu kimse en sonunda bize gelince aramızda keşke doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın der. Parantez Zuhruf 38. Bu ayetlere bakınca görülüyor ki bu dünyada şeytanı arkadaş edinen veya şeytanın arkadaş olduğu insanlar vardır. İşte bu dünyadaki arkadaşı olan şeytan mahşerde onu cehennem için hazırladığını söyleyecektir. Bu noktada şu soruyu sormamız gerekiyor. Şeytanın orada bu şekilde konuşma fırsatı veya gücü olacak mıdır? Çünkü bazı alimler olamayacağını iddia ediyorlar. Şeytanın orada yani mahşerde konuşacağının delili İbrahim suresinin 22. ayetidir. İş bitirilince şeytan diyecek ki, şüphesiz Allah gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir yaptırımım yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Şüphesiz daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı reddettim. Elbette zalimler için elem verici bir azap vardır. İşte mahşerde bütün insanların amelleri değerlendirilip hüküm verildikten sonra şeytan bu şekilde konuşacaktır. Böylesine konuşan şeytan Kaf 23'teki konuşmayı da yapabilir. İşte yanımdaki hazır. Bazı alimlerin dediğine göre Kaf 21'de geçen saik, götüren ve şehit denen tanık meleklerde olamaz. Çünkü daha sonraki tartışmada kişi arkadaşına sen beni yoldan çıkardın diyeceğine göre meleğin insanı yoldan çıkarması mümkün değildir. Yanımdaki hazır sözünü şeytanın söylediği konusunda Zemahşeri'nin desteğine sahibiz. Peki şeytan yanındakinin amellerinin değerlendirilip cehenneme hazır olduğunu nasıl bilecektir? Demek ki daha önce mahşerde sorgulama bitmiş, ameller değerlendirilip hükme bağlanmıştır. Zaten İbrahim 22'de şeytanın hüküm verildikten sonra konuşacağı söylenmektedir. Siz iki melek, tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın. İki melekten kasıt kişinin yanında bulunan saik ile şehit denen meleklerdir. Her türlü hayra bütün gücü ile engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi bölelerini şiddetli azaba atın. Parantez Kaf 25-26. İnatçı kafirin, nankörün, iyiyi engelleyip zulme kaçanın, şüphecinin bir başka özelliği de Allah ile beraber başka tanrı edinmesi yani şirk koşmasıdır. İnançlarını, gönlünü ve beynini böylesine kirletenler, davranışları ile iyiye engel olmaya kalkanlar, cehennemi ve şiddetli azabı hak etmişlerdir. Onlar cehennem ateşini bu dünyada yakıyor ve zulümleri ile ona yakıt olmaya devam ediyorlar. Netice olarak diyebiliriz ki, nankörler, iyiyi engelleyenler, şüpheciler ve müşrikler dünyayı cehenneme çevirmektedirler. Kurdukları o cehenneme kendileri düşmekte, ahirette de atılmaktadırlar. Arkadaşı diyecek ki, Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Onun kendisi dönüşü olmayan bir sapıklık içindeydi. Parantez Kaf 27. Bu ayetteki arkadaşı, daha önce 23. ayette geçen arkadaşı ile aynı şeyi, yani şeytanı ifade etmektedir. Nankörün iyiyi engelleyip aşırı gidenin, şüphecinin ve müşrikin şeytandan başka arkadaşı olamaz. Şeytan orada Yüce Allah'a, onu ben azdırmadım, onun kendisi dönüşü olmayan bir sapıklık içindeydi derken gerçeği ifade etmiş olacaktır. Çünkü ahirette yalan konuşmak mümkün değildir. Şeytan insana amellerini süsler ama insanı kötüye sevk etmekte bir yaptırımı yoktur. Bunu İbrahim 22'de gördük. İnsanın kendi iç alemi derin bir sapıklık içinde olunca şeytanın davetine uyup gitmektedir. Hem de yaptırımı olmayan şeytanın ardına düşmektedir. Sapıklık içinde olan insan kimin nereye çağırdığını ayırt edemez. Çünkü onun gönlü yoldan çıkmıştır. Aklı devre dışı kalmış ve tüm psikolojisini nefsi kaplamıştır. Bu konuda temel kural Maide suresinin 105. ayetindedir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düşünün. Siz doğru yolda olursanız sapık kimse size zarar veremez. Eğer insan doğru yolda olsaydı şeytan onu yoldan çıkaramazdı. Allah, huzurumda tartışmayın. Ben önceden sizi uyarmıştım. Katımda söz değiştirilmez. Ben kullarıma asla haksızlık etmem diyecektir. Bu ayetler Yüce Allah'ın huzurunda cereyan edecek olan tartışmayı ve onu yapanları Allah'ın susturması konusunu gündeme getirmekte, insanlığa bir uyarı olarak sunmaktadır. Demek ki insan ve cin şeytanlarıyla cehennemlikler, Allah'ın huzurunda tartışmaya girecekler, kabahatlerini birbirlerinin üzerine atacaklardır. Bu gibi tartışmalar Yüce Allah'ın huzurunda yapılacaktır. Parantez Araf 38-39, İbrahim 21-22, Sebe 31-33 ve Ahzab 67-68. Yüce Allah huzurunda tartışmalarını yasaklayacak ve herkesi uyaracağı için suçu birbiri üzerine atmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. Bundan anlıyoruz ki insanı davranışlarından sorumlu tutabilmek için önceden onu öğretime, eğitime tabi tutarak bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekiyor. İnsana iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, hak ile batılın neler olduğu bilgisi önceden verilmeli ve davranışlarının sınırları belirlenmelidir. Hangi davranışın karşılığı ne olacaktır sorusunun bilinci de sinelere yerleştirilmelidir. Yüce Allah bunları vahiylerinde öğretmekte, din eğitimiyle de verilmesini istemektedir. Cehennemlikler ve onları bu dünyada yoldan çıkardığı iddia ettikleri arkadaşlarının Allah'ın huzurunda asılsız konuşmaları, yalan söyleyip iftira etmeleri gerçeği değiştirme olacağından yasaklanmaktadır. Beni şeytan azdırdı ile onu ben azdırmadım sözleri bir anlam ifade etmeyecek. Yüce Allah her şeyi bildiği ve kimin haklı, kimin haksız olduğuna o karar vereceği için onun huzurunda tartışma yapılamayacaktır. Başka bir açıdan bakarak şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Dünyadan ahirete kafir ve müşrik olarak giden kişi artık orada imana geçemez. Allah katında inkar iman ile değiştirilemeyecektir. söz değiştirilirse ne olur? O zaman Allah kullarına zulmetmiş olur. Çünkü dünyada iman edip iyi insan olma yolunda ızdırap çekenler varken, bu dünyadan ahirete kafir olarak gidip orada iman etmiş olursa, yukarıdaki mümine zulmetmiş olmaz mı? Adalet, bu dünyadaki farklılıkların ahirete intikal edip, ona göre orada amellerin değerlendirilip hüküm verilmesidir. Bunun aksi zulüm olacaktır. Çünkü Yüce Allah farkları burada belirtmiş, ahirette de ona göre muamele yapacağını söylemiştir. Netice olarak diyebiliriz ki, din adına ve Allah emrettiği için iyilikler, güzellikler üreten insanlara ahirette Yüce Allah farklı davranacaktır. Diğer taraftan bu dünyada şirk koşan, inkar eden, ahlaki endişelerden, değerlerden uzak ve kirli bir hayat yaşayana da ahirette müminlere yapılan muameleden farklı bir muamele yapılacaktır. İşte o zaman Allah'ın adil sıfatı gerçekleşecektir. Kısaca ahirette herkese bu dünyada yaptığı ile muamele edileceğine, Allah'ın huzurunda hüküm, söz değişmeyeceğine göre, orada tartışmanın da bir anlamı kalmayacaktır. Değişim bu dünyaya aittir. Ahirette değişim yoktur. Orada amelleri değerlendirmek ve onların karşılığını görmek vardır. Yeniden iman ve amel olmayacaktır. Sonuç. Varoluşçuluk felsefesine sorarsak, çağın en büyük manevi hastalığının yalnızlık olduğunu söyleyecektir. Bize göre çağımızın, geçmişin ve geleceğin en büyük manevi hastalığı şirktir. Gönül alemini kirleten bu hastalık, insan ile Allah ilişkisinin bağlarını koparmış, aklın tevhid inancına olan sevdasını yok etmiş ve etmektedir. Varoluşçuluk felsefesi, yalnızlık hastalığına çare olarak doğduğunu söylerken, şirk hastalığının çaresi de Kur'an'ın getirdiği tevhid inancıdır. Demek ki tevhid inancı çaredir. Şirk denen gönül hastalığının çaresi olsun diye Yüce Allah Kur'an'ı göndermiştir. Yüce Allah Kur'an ile insanlığın geçmişte şirk denen hastalığa hangi yollarla yakalandığını, hangi şirk çeşidine hangi virüslerle duçar olduğunu anlatarak hastalığın teşhisini yapmaktadır. Teşhisi yaptıktan sonra çarenin ne olduğunu söylemekte ve bunun tevhid inancı olduğu ilkesini koymaktadır. Geçmişi örnek göstererek insanlara bir bilinç kazandırmakta, günümüzün ve geleceğin insanına da koruyucu sağlık hekimliği gibi şirk hastalığına yakalanmamanın çarelerini vermektedir. Şirk denen gönül hastalığına yakalanmanın önemli nedenlerinin başında Yüce Allah'ı gerektiği şekilde takdir edememe, parantez En'am 91, Hac 74, Zümer 67 gelmektedir. İkinci neden ise insanların kendilerine, nefislerine ve diğer insanlar ile varlıklara aşırı değer atfetmeleridir. Bir insana, ki bu insan peygamber olabilir, şeyh olabilir, bilim adamı olabilir, layık olduğu saygıdan, değerden fazlasını verirsek, farkına vararak veya varmayarak onu Tanrı makamına oturtmuş oluyoruz. Saygı çizgisinin ötesine geçince, şeyhimiz, ilim adamlarımız, din adamlarımız, din büyüklerimiz, ideolojilerimiz, mezheplerimiz Tanrı haline geliyor. Bu konuda Kur'an kime, neye, ne kadar değer verileceğini anlatmakta, Yüce Allah'ı gereği gibi takdir edebilmek için bir Allah tasavvuru sunmaktadır. Şirkin diğer bir nedeni de cehalet, yani bilgisizliktir. Doğru bilgiye dayanan, doğru imanın gönülde olmayışının doğurduğu boşluğa sahte tanrı girmekte, o boşluğu doldurmaktadır. Maddi alem boşluk kabul etmediği gibi, manevi alemde boşluk kabul etmemektedir. Cehalet, şirk ağacının bitip büyüdüğü en verimli ortamlardan biri olmaktadır. Cehaletle mücadele vermek aslında şirk ile mücadele vermektir. Cehalet içinde olan fert ve toplumlar Yüce Allah'ı hakkı ile takdir edemez. Kime nasıl değer verileceğini bilemez. Böylece tevhid inancını kendi cehaletine kurban eder. Çünkü sahte tanrılar kurban ister. Bu kurbanın da tevhid inancı olmasını tercih eder. Tevhid inancını kurban etmeden sahte tanrıya veya tanrılara kul olunamaz. Şirkin bir diğer büyük nedeni de Bakara suresinin 165. ayetine göre Yüce Allah'tan başkasını Allah'ı sever gibi sevmektir. Kimi ne kadar seveceğini bilemeyen insanlar sevgilerini Allah'tan başkalarına yoğunlaştırırlar. Bu öylesine bir yoğunlaşma olur ki içinden bir sahte tanrı şirki doğuverir. Biz bu nedenleri daha geniş bir şekilde önceleri yazmıştık. Önemli olan ilahiyat eğitimini şirk ile mücadele verecek ve tevhid inancının ağacını gönüllere dikecek bir şekilde düzenlemektir. İlahiyat eğitimi yanlış yapıldığı için sahte tanrıların otağına su taşımakta ve yeni tanrılar oluşturmaktadır. Mezhepçiliği körüklemekte, ilim adamlarının bir kısmını ve din büyüklerini tanrılık makamına koymaktadır. Bir ilim adamının görüşünü Kur'an ayetine tercih edince bu şirkin kapısından içeri girmektedir. Hazreti Peygamber'e olan sevgiyi aşırı bir duruma getirerek Yahudi ve Hristiyanların durumuna düşmeyi engelleyememektedir. Kur'an'ı yetersiz görerek Allah'ı yetersiz görmekte ve böylece sahte tanrılarla bu yetersizliği gidermeye çalışmaktadır. Yüce Allah'ı yetersiz görerek sahte tanrılara dua edip yardım dileme şirkine mani olamamaktadır. En'am suresinin 14. ayeti bize insanların tanrı edinirken kullandıkları ölçütün yanlış olduğunu ve nasıl bir ölçüt kullanmaları gerektiğini, başka bir ifadeyle Allah tasavvurunda hata yaptıklarını ve nasıl bir Allah tasavvuruna sahip olmaları gerektiğini anlatmaktadır. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost, tanrı edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam ve müşriklerden olmamam emredildi. Ayette geçen veli kelimesi tanrı anlamına gelmektedir. Ayet, tanrı edinecek varlığın kim olacağı konusundaki ölçütü, tasavvuru vermektedir. Gökleri ve yeri yoktan yaratmış olacak, başkalarını gıdasını temin etmiş olacak, kendisi yedirecek ama yedirilmeye ihtiyacı olmayacaktır. Başka bir ifadeyle varlığını gıdaya ihtiyaç duymadan devam ettirecektir. Kur'an şirkle mücadele verirken Yüce Allah Hazreti Peygamber'e bu soruyu sordurarak müşriklere hangi ölçütü kullanacaklarını, hangi tasavvuru takip edeceklerini öğretmektedir. En'am suresinin 14. ayeti insanlığa tanrı edindikleri varlığın veya varlıkların kainat ve onun içindeki varlıklarla ilişkilerini hareket noktası ve bir ölçüt olarak almalarını öğretmektedir. İnançta ölçütsüzlük ve yanlış tasavvur insanı şirke düşürmektedir. Onun için yüksek din eğitimi öncelikle Müslümanlara, sonra da tüm insanlığa doğru ölçütü ve doğru bir Allah tasavvurunu verme gayreti içinde olmalıdır. Abdest, namaz ve hacdan önce bu konuyu işlemelidir. Aksi takdirde Müslümanların arasında 5 vakit namazını kılan ama müşrik olan birçok insanı, diğer taraftan da tevhid inancının insanlığa yayılmayacağını göreceklerdir. Aslında insanlığa şu örneği vererek şirkin nedenli akıl dışı olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Doğuran annenin eşi olabilir mi? Başka bir ifadeyle anneye şirk koşulabilir mi? Aynı şekilde yaratana da eş koşulamaz. Yaratan tek, doğuran da tektir. Şirkin ne olduğu, insanı nereye sürüklediği, Allah ile olması gereken ilişkileri nasıl çıkmaza soktuğu, ahiretini nasıl ateşe çevirdiği, insanlara iyi anlatılmalı ve bu durum din eğitiminin ana konuları arasına girmelidir. İnsanın nefsini nasıl tanrı edindiği veya tanrısını nefsinin seviyesine nasıl düşürdüğü, şeytana nasıl tapındığı ve onu nasıl tanrı edindiği, peygamberi nasıl tanrı seviyesine çıkardığı, ilim ve din adamlarını nasıl tanrılaştırdığı, tarihte putlara nasıl tapındığı ve günümüzde paranın, statünün nasıl tanrı haline getirildiği anlatılmalı ve bunun nedenli bir inanç tahribatı olduğu öğretilmelidir. Kitabın sonu. 2 Şubat 2016.